Dokuzuncu dizin, sayfa 171. Dokuzuncu kısım. Günlük yürüyüşleri sırasında Tamian Godfrey, eğer gittiğini düşündüğüm yere gidiyorsan genç Mike dedi. Büyük bir olasılıkla farklı düzeylerde saldırganlık ve fanatizmle karşılaşacaksın. İşin özünde kendileri tarafından ilan edilmiş olan bir cihat ya da kutsal savaş var. Ama farklı gruplar farklı yollarla buna ulaşmaya çalışırlar ve hepsi de farklı bir davranış biçimi sergilerler. Kesinlikle birbirlerine benzemezler. Görünüşe göre Vahabilikle başlıyor dedi Martin. Bir bakıma evet, ama Vahabilik Suudi Arabistan'ın resmi dini olduğunu ve Usame Bin Laden'in kafir oldukları gerekçesiyle Suudilere karşı savaş ilan ettiğini de unutmamak gerekir. Aşırı fanatik kanatta Muhammed el Vahab öğretilerini geride bırakmış pek çok grup var. Vahab 18. yüzyılda Suudi Arabistan'ın en kurak ve en ıssız bölgelerinden biri olan Necd bölgesinde yaşamış bir imam. Sayısız Kur'an-ı Kerim meali içerisinde en katı ve en hoşgörüsüz olanı onunkisi. Ama bu o zamanlar için geçerliydi. Şimdi devir değişti. Yerine başkaları geçti. Suudi Vahabili ile ne Batı ya da Hristiyan dünyasına savaş ilan etti, ne de toplu katliamları, özellikle de kadın ve çocukların öldürülmesini hoş gören bir öğreti oldu. Vahab'ın yaptığı geride bugünün terör başlarının daha sonra birer katile dönüştürecekleri genç fidelerini ektikleri bir hoşgörüsüzlük tarlası bırakmak oldu. Peki nasıl oluyor da bu öğreti yalnızca Arap Yarımadası'yla sınırlı kalmadı diye sordu Martin. Necip Kureşi söze girerek, çünkü Suudi Arabistan devlet dinini yaymak ve benim ülkem dahil dünyadaki tüm Müslüman ülkelere kabul ettirmek için 30 yıl boyunca petrolden kazandığı dolarları kullandı. Bu yolla nasıl bir canavar yarattıklarının ve bunun zaman içerisinde kitleleri yok eden bir katile dönüşebileceğinin bilincinde olduklarını düşündürecek hiçbir neden yok ortada. Dahası Suudi Arabistan'ın kendi yaratmış olduğu ve 30 yıldır beslediği bu canavardan korkmaya başladığını sanıyoruz. Peki öyleyse El-Kaide inançlarının vatanına ve maddi kaynaklarına neden savaş açtı? Çünkü ortaya daha hoşgörüsüz, daha fanatik yeni peygamberler çıktı. Bunlar vaazlarında Müslüman olmayan dünyaya karşı yalnızca hoşgörüsüz olmayı değil, ona saldırmayı ve onu yok etmeyi de öğütlüyorlar. Suudi yönetimi Batı ile işbirliği yaptığı, Birleşik Devletlere ait birliklerin kutsal topraklara adım atmalarına izin verdiği için suçlanıyor. Ve aynı şey din işleriyle devlet işlerini ayrı tutan Müslüman devletler için de geçerli. Fanatikler için bu ülkeler de en az Hristiyan ve Yahudiler kadar suçlu. O halde yolculuklarım sırasında kimlerle karşılaşacağımı düşünüyorsunuz Tamiyan diye sordu Martin. Hocası bacaklarını dinlendirmek için sandalye büyüklüğünde bir kaya bularak oturdu. Çok sayıda grup bulunuyor ama çekirdekte iki tane var. Hiç salafi diye bir sözcük duydun mu? Evet duydum diye karşılık verdi Martin. Bu başlangıca dönüştü gayi. Bunlar gerçekten de Müslümanlığın altın çağını yeniden yaratmak istiyorlar. Bin küsur yıl geriye, dört halife dönemine dönmek istiyorlar. Uzun sakallar, takunyalar, entariler, katı şeriat kanunları, çağdaşlığın ve onu getiren batının reddedilmesi. Elbette böyle bir yeryüzü cenneti mevcut değil. Ne var ki bazı şeylerin gerçek olmaması fanatikleri asla yıldırmaz. Naziler, komünistler, maoistler, Pol Pot yandaşları da manyakça rüyalarının peşinden koşarken yüz milyonlarca insanı katletmişlerdir. Öldürdükleri bu insanların yarısı da kendileri kadar fanatik olmayan kendi dost ve akrabalarıdır. Stalin ile Mao'nun temizlik hareketlerini bir düşün. Yoldan döndükleri gerekçesiyle katledilen sayısız komünist yoldaş. Salafileri betimlerken Afganları betimlediniz dedi Martin. Evet ama yalnızca onları değil. Bunlar intihar bombacılarıdır. Kafaları fazlaca çalışmayan fanatikler. Başlarındaki kişiye körü körüne güvenir, onların dini öğütlerini yerine getirirler. Çok zeki olmamakla birlikte itaatkârdırlar ve Yüce Allah'ın içlerindeki çılgınca nefretten hoşnutluk duyacağına inanırlar. Daha kötüleri de mi var diye sordu Martin. Elbette diye karşılık verdi Tamian Godfrey. Ayağa kalktı ve küçük grubu kararlı bir ifadeyle geriye, iki kulesi iki küçük ovanın gerisinde görünen kaleye doğru yönlendirerek yürümeye devam etti. Radikalleri, asıl radikalleri tek bir sözcükle tanımlayabilirim. Takfir. Vahhab döneminde anlamı her neyse şimdi değişti. Gerçek salafi asla sigara içmez, kumar oynamaz, dans etmez, yanında müzik çalınmasını kabul etmez, alkol kullanmaz ve de batılı kadınlarla ilişki kurmaz. Giyimi, görünüşü ve dine bağlılığıyla hemen teşhis edilebilir. iç güvenlik açısından teşhis edebilmek, savaşı yarı yarıya kazanmak demektir. Ne var ki bazıları bu kadar zorlarına gitse, bundan ne kadar tiksinseler bile, batılılaşmış, yani zararsız görülmek amacıyla batılı yaşam biçimini benimserler. 11 Eylül olayına karışan 19 kişi de çağdaş göründükleri ve öyle davrandıkları için kontrollere takılmadan geçebildiler. Aynı şey Londra'daki 4 bombalı terörist için de geçerli. Görünüşte son derece normal 4 genç adam. Spor salonuna gidiyorlar, kriket oynuyorlar, saygılı ve yardımseverler. Aralarından bir tanesi engellilere eğitim veren bir okulda öğretmenlik yapıyor. Sürekli gülümsüyorlar ve aynı anda da bir toplu katliam planlıyorlar. Sürekli izlenmesi gereken kişiler işte bunlar. İçlerinden pek çoğu iyi eğitimli, saçları özenle kesilmiş, sakalları sinek kaydı tıraş edilmiş ve takım elbiseleri içerisinde bakımlı ve çağdaş bir görüntü sergiliyorlar. En tehlikelileri işte bunlar. İnançları uğruna bu kalem ona dönüşmekten ve yine inançları uğruna toplu katliamlar gerçekleştirmekten kaçınmıyorlar. Çok şükür geldik, yaşlı bacaklarımın dayanacak hali kalmadı. Öğle namazı saati geldi. Mike, bu defa sen bizi namaza çağırıp namazı kıldıracaksın. Daha sonra senden bunu yapmanı isteyebilirler. Bu büyük bir ayrıcalıktır. Yeni yıldan hemen sonra Seabart & Abercrombie'nin ofisinden Jakarta'ya bir elektronik mektup gönderildi. Countess of Richmond konteynerlere konmuş Jaguar marka arabalarla 1 Mart tarihinde Liverpool'dan Singapur'a hareket edecekti. Singapur'da yük gemiden indirildikten sonra Countess of Richmond Kuzey Borneo'ya hareket edecek, keresteleri aldıktan sonra ipekli kumaşların bulunduğu güverte üzeri konteynerleri almak üzere Surabaya'ya devam edecekti. Ocak ayı sonlarında Passait & Wilderness'de inşaat işleri tamamlandığında inşaat ekibi rahat bir nefes aldı. İşleri hızlandırmak amacıyla adamlar inşaat yerinde gecelemeye karar vermişlerdi ve merkezi kalorifer kullanılabilir hale gelene dek üşümüşlerdi. Ne var ki kendilerine vaat edilmiş olan ikramiye oldukça büyük ve cezbediciydi. Tüm rahatsızlıkları sineye çekerek işi zamanında tamamlamayı başardılar. Çıplak gözle bakıldığında kulübe eskisinden pek farklı görünmüyordu. Yalnızca daha büyüktü. Oysa gerçekte çok değişmişti. Yatak odaları 2 subay için yeterliydi. 24 saatlik görev için gerekli olacak 8 nöbetçi içinse ana binaya ek olarak bir yatakhane ve yemekhane inşa edilmişti. Geniş oturma odası yine aynı görevi görüyordu. Ancak bilardo masası, kütüphane, plazma televizyon ve kapsamlı DVD koleksiyonunu alacak bir oda için yine bir ek bölüm inşa etmek gerekmişti. Bütün bu odalar iç izolasyonlu çam kütüklerle oluşturulmuştu. Üçüncü ek bölüm de çam kütüklerle inşa edilmiş gibi görünse de, gerçekte yalnızca dış duvarlar bu kütüklerle kaplanmıştı, iç duvarlarsa kalıplanmış betondandı. Hücre kanadı dışarıdan girilemeyecek, içeriden de kaçılamayacak kadar güvenli bir bölümdü. İçeriye nöbetçilerin kaldığı kanada açılan yemek servisi kapağı ve gözetleme deliği olan tek bir çelik kapıdan girilebiliyordu. Bu kapının ardında geniş tek bir oda bulunuyordu. İçeride ayakları beton zemine gömülmüş çelik bir yatak duruyordu. Yatağı da yine duvarlara gömülmüş, rafları da çıplak elle yerinden oynatmak kesinlikle olanaksızdı. Ancak yerlerde halı vardı ve yerinden oynatılması olanaksız kalorifer peteklerinden içeriye sıcaklık yayılıyordu. Gözetleme deliğinin tam karşısında tutuklunun isteğine göre açabileceği ikinci bir kapı daha vardı. Bu kapı minicik bir avluya açılıyordu. Tam ortada duvarlara ulaşılamayacak mesafede duran beton bank dışında avlu bomboştu. Tıpkı bir bilardo masası gibi kaygan olan duvarların yüksekliği 3 metreydi ve üst kenarlarına ulaşmak olanaksızdı. Duvara yanaştıracak, dayanacak, tırmanmaya yardım edecek hiçbir şey yoktu. Tuvalet büyük odanın bir köşesinde küçük bir girintide yer alan zemine açılmış bir delikti. Bir de duş vardı ama bu duş ancak dışarıdan nöbetçiler tarafından açılıp kapatılabiliyordu. Dışarıdan fark edilebilecek tek bir değişiklik yapılmıştı. İnşaat malzemeleri helikopterle getirildiği için helikopterin inip kalkabileceği bir pist bulunması gerekiyordu. Bu nedenle çam, karaçam ve ladin ağaçlarından oluşan 200 hektar ormanlık alanın ortasında duran ıssız kulübenin çevresindeki ağaçların hizasını 100 metre kadar geriye çekmek zorunda kalmışlardı. Sonra ülkenin belki de en pahalı ve en özel hapishanesinin gardiyanları görev yerlerine geldiler. Bunlar Langley'den orta rütbeli 2 CIA ajanı ve 8 genç görevliydi. Eğitimlerini başarıyla tamamlamış, bütün fiziksel ve mental sınavları geçmişlerdi ve şimdi de heyecan dolu bir göreve getirilmeyi bekliyorlardı. Ama bunun yerine kar ve ormanla baş başa kalmışlardı. Hepsi de son derece zinde ve sağlıklıydı. İyi etki bırakmak için yanıp tutuşuyorlardı. Guantanamo Bay'deki askeri mahkeme Ocak ayı sonlarında başladı. Davalar sorgulama binasında bu amaç için hazırlanan büyükçe odalardan birinde görülüyordu. Burada yarı deli bir Albay Jessup ya da birkaç iyi adam filminde yer alan gösterişli karakterlerden biriyle karşılaşmayı bekleyenler büyük bir düş kırıklığına uğramış olacaklar. Davalar sükunet ve düzen içerisinde yürütüldü. Artık tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 8 mahkumun salıverilmesi öngörülmüştü ve içlerinden 7'si kendilerinden tehlike gelmeyeceğini kanıtlamak için ısrarla dil döküyordu. Yalnızca mahkumlardan bir tanesi karşısındakileri küçümseyen sessizliğini sürdürüyordu. En son onun davası görüldü. Odanın bir ucunda Amerika Birleşik Devletler filaması altında bir kürsüde oturan mahkeme başkanı albay, "Mahkum Han, dava görüşmelerinin hangi dile çevrilmesini istersiniz?" diye sordu. Bir yanında bir binbaşı, diğer yanında bir kadın yüzbaşı oturuyordu. Üçü de Amerikan donanmasının hukuk bölümündendi. İki yanındaki donanma askerleri tarafından çekiştirilerek ayağa kaldırılmış olan tutuklu hemen karşılarında duruyordu. Karşılıklı yerleştirilmiş iki masada savcı ve savunma avukatı oturuyordu. İlki asker, ikincisi ise sivildi. Mahkum hafifçe omuz silkerek birkaç saniye kadın yüzbaşıya baktıktan sonra gözlerini yargıcın arkasındaki duvara dikti. Mahkumun Arapça bildiği mahkememizin bilgisi dahilindedir ve bu nedenle de mahkememiz bu dili seçmiştir. Herhangi bir itirazınız var mı sayın avukat? Savunma avukatı bu soru karşısında başını hayır anlamında iki yana salladı. Bu davayı üstlendiğinde bu müvekkili ile ilgili uyarılmıştı. Bütün duyduklarından sonra başka bir şansı olmadığına ikna olmuştu. Medeni hukuk adına buradaydı ama çevresini saran askerlerin medeni hak hareketleri için çarpışan beyaz süvariler hakkında ne düşündüklerini iyi biliyordu. Müvekkilinin kendisine biraz yardımcı olması fena olmazdı doğrusu. Başını iki yana salladı, itirazları yoktu. Arapça dili uygundu. Arapça çevirmeni ayağa kalkarak donanma askerlerinden birinin hemen yanına oturdu. Bu son derece akıllıca bir seçimdi. Yalnızca tek bir Paştun dili çevirmeni vardı. Onun da Afganlının ağzından bir şey almayı başaramadığı için Amerikalılarla başı derde girmişti. Artık bir işi kalmamıştı ve sürdürdüğü konforlu yaşam sona ermek üzereydi. Gitmo'da bulunan Paştun sayısı hiçbir zaman 7'yi geçmemişti. Bunlar da 5 yıl önce Kunduz'da yabancı savaşçıların bulunduğu grupla birlikte yanlışlıkla getirilen 7 kişiydi. Bunlardan 4'ünü geri göndereli epeyce olmuştu. Sıradan birer köylü olan 4 genç aşırı İslamcı görüşlerinden büyük bir coşkuyla vazgeçmişlerdi. Diğer ikisi de o kadar şiddetli sinir krizleri geçirmişlerdi ki hala psikiyatrik tedavi görüyorlardı. Geriye bir tek Taliban komutanı kalıyordu. Söze ilk olarak savcı başladı ve çevirmen de onun sözlerini gırtlaktan gelen bir Arapça ile tekrarladı. Çevirinin özeti şuydu. Amerikalılar seni yeniden Kodes'e kapatıp anahtarını da atacaklar. Seni kibirli Taliban boku. İsmet Han yavaşça bakışlarını indirerek çevirmeni göz hapsine aldı. Bakışları her şeyi açıkça söylüyordu. O andan itibaren Lübnan doğumlu Amerikalı çevirmen özüne sadık bir çeviri yapmakla yetindi. Adamın üzerinde her ne kadar turuncu renkli gülünç bir tulum da olsa, elleri ayakları bağlı da olsa yine de bu lanet herif söz konusu olduğunda dikkatli olmak daha iyiydi. Savcının konuşması uzun sürmedi. Karşılarında oturan adamın 5 yıl boyunca inatla sustuğunu ve ABD'ye karşı yürütülen terör savaşında silah arkadaşlarının kimler olduğu konusunda hiçbir açıklama yapmadığını vurguladı. Ayrıca bir Amerikalının hunharca ölümüyle sonuçlanan bir cezaevi ayaklanmasına da katılmıştı. Konuşmasını tamamlayarak yerine oturdu. Sonucun ne olacağıyla ilgili hiçbir kuşkusu yoktu. Bu adam daha yıllarca mahkum hayatı sürecekti. Medeni hukuk avukatının hazırladığı konuşma biraz daha uzundu. Afgan vatandaşı olan müvekkilinin 11 Eylül barbarlığında kesinlikle parmağı olmadığını büyük bir hoşnutlukla ifade etti. Müvekkili söz konusu tarihte Afganistan'da süre giden iç savaşta çarpışıyordu ve El-Kaide bünyesindeki Araplarla hiçbir bağlantısı yoktu. Bin Laden ile yandaşlarına sığınma hakkı tanıyan Molla Ömer ve Afgan yönetimine gelince burada söz konusu olan bir diktatör rejimiydi ve Bay Han da yalnızca ülkesine hizmet eden bir subaydı. Yüce mahkemeyi gerçeği görmesi gerektiği konusunda ısrar etmek zorundayım diyerek sözlerini tamamladı. Eğer bu adam bir sorun teşkil ediyorsa bu Afganların sorunudur. Orada artık demokratik olarak seçilmiş yeni bir hükümet var. Kendisiyle bundan böyle bu hükümet ilgilenmelidir. Bunun için de onu geri göndermeliyiz. 3 yardıç karar vermek üzere içeri çekildiler. İçeride tam 30 dakika kaldılar. Geri döndüklerinde kadın yüzbaşının yüzü öfkeden kıpkırmızıydı. Duyduklarına hala inanamıyordu. Ancak albay ve binbaşı en yüksek makamda konuşmuşlardı ve emirleri çok iyi biliyorlardı. Mahkum han, ayağa kalkın. Mahkememize vatanınıza geri gönderilmeniz durumunda ömür boyu hapis cezası alacağınız konusunda Başkan Karzai yönetimi tarafından güvence verildiği bildirildi. Bunu göz önünde bulundurarak mahkememiz yükünüzü vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarının omuzundan almaya karar vermiş bulunuyor. Kabil'e geri gönderileceksiniz. Oraya geldiğiniz gibi geri döneceksiniz. Kelepçeli olarak. Hepsi bu kadar. Dava kapanmıştır. Şaşkınlığa uğrayan tek kişi yüzbaşı değildi. Savcı bu kararın özgeçmişine nasıl yansıyacağını sormaktan kendisini alamıyordu. Avukat bir an için başının döndüğünü hissetti ve çevirmen de korku dolu bir an boyunca yargıcın mahkumun kelepçelerini çıkarttıracağını sanmıştı. Böyle bir durumda doğruca pencereden dışarıya uçması işten bile değildi. İngiltere'de dış işlerine bağlı yabancılar dairesi King Charles sokağında Whitehall'un hemen yakınlığında bulunmaktadır. Kral 1. Charles'ın başının vurulduğu parlamento meydanı da buradan görülmektedir. Yılbaşı kutlamalarının sona ermesiyle geçtiğimiz yaz aylarında oluşturulan küçük protokol ekibi yeniden görevinin başına döndü. Ekibin görevi Amerikalılarla birlikte 2007 yılında düzenlenecek olan G8 konferansını organize etmekti. Dünyanın en zengin 8 ülkesinin zirve toplantısı 2005 yılında İskoçya'daki Gleneagles Hotel'de gerçekleşmiş ve bir noktaya kadar da başarılı olmuştu. Bu noktayı da bağırıp çağırarak protesto gösterileri yapan gösterici kalabalıkları oluşturuyordu. Bu her yıl gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmişti. Gleneagles'da tam bir güvenlik kordonunun oluşturulabilmesi için Perthshire bölgesi kilometrelerce uzunlukta dikenli tellerle çevrilerek zorunlu olarak çirkinleştirilmişti. Bölgeye ulaşan yollar da çitlerle kapatılarak güvenlik altına alınmıştı. Popülerliği azalmaya başlamış iki pop yıldızının önderliğinde 1 milyon göstericiye dünyadaki yoksulluğa karşı komşu Edinburgh'a yürüme çağrısında bulunulmuştu. Ve bunlar yalnızca yoksulluğa karşı savaşanlardı. Daha sonra küreselleşme karşıtlarından oluşan bir güruh un bombaları fırlatarak pankart açmıştı. Öfkeli bir diplomat, bu sersemler ticarette küreselleşmenin yoksullukla savaşmak için gerekli olan zenginliği sağlayacağını bilmiyorlar mı diye sormuştu. Cevap şuydu, görünüşe göre hayır. Cenova'yı anımsadıklarında da ürpermekten kendilerini alamıyorlardı. Bu nedenle 2007 yılında ev sahipliği yapacak olan Beyaz Saray'ın önerisi büyük bir coşkuyla karşılanmış ve kolay, şık ve dahice bulunmuştu. Toplantı lüks ama bütünüyle ıssız, ulaşılması ve saldırılması olanaksız bir yerde gerçekleştirilecekti. Protokol ekibini uğraştıran bu organizasyonla ilgili sayısız irili ufaklı ayrıntıydı. Buna bir de toplantının yaklaşmakta olan ABD'deki başkanlık seçimleri yüzünden öne, Nisan ayı ortalarına çekilmesi eklenmişti. İngiliz ekip kendilerine açıklanan kararı kabul ederek gerekli idari işleri yoluna koymak için çalışmalara başladı. Buradan çok uzaklarda Güneydoğu USAF'a, yani The United States Air Force, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ait iki dev Starlifter nakliye uçağı Umman Sultanlığı'na inişe geçti. ABD'nin doğu sahilinden kalkmışlardı ve yolda Azor Adaları üzerinde bir yakıt uçağından yakıt ikmali yaparak yollarına devam etmişlerdi. İki uçan dev Dofari tepelerindeki gün batımından çıkarak doğu yönünde ilerlediler ve Tumrait çölündeki Anglo-Amerikan hava üssünden kendilerine iniş talimatları verilmesini istediler. İki devin mağara gibi kocaman karınlarının içinde bütün bir askeri birim gizliydi. Uçaklardan birinin içinde kolayca kurulabilen dümdüz ambalajlanmış barakalardan jeneratöre, klimadan buzdolabına, televizyon anteninden şişe açacağına kadar 15 kişilik teknik ekibin kalması için gereken her şey vardı. Öbür uçağın yükü ise daha farklıydı. Predator, yani yırtıcı hayvan diye adlandırılan pilotsuz uçabilen uzaktan kumandalı iki keşif uçağı, yönetim ve görüntüleme aletleri ve bunları kullanacak olan kadın ve erkekleri taşıyordu. Bir hafta sonra oraya tamamen yerleşmişlerdi. Barakalar birime ait olmayan kimsenin ayak basamadığı hava üssünün uzak bir köşesine kurulmuştu. Klimalar hafif bir gürültüyle çalışıyordu. Tuvalet çukurları kazılmıştı ve mutfak kullanıma açılmıştı. Ve iki Predator bombeli kılıflarının altında kullanılmayı bekliyorlardı. Bu keşif biriminin Florida, Tampa ve İskoçya Edsel ile doğrudan bağlantısı vardı. Gece ya da gündüz, yağmur ya da fırtına demeden nereleri gözetlemelerinin, nelerin fotoğraflarını çekip göndermelerinin istendiğini yakında öğreneceklerdi. O an gelene dek insanlar ve makineler kızgın sıcakta beklemeye devam edeceklerdi. Mike Martin'in son briefingi tam tamına 3 gün sürdü ve o kadar önemliydi ki Marek Gumiyeni de orada bulunmak üzere CIA'in grumanına binerek oraya geldi. Londra'dan gelen Steve Hill'la birlikte iki şef ajan yardımcıları McDonald ve Phillips ile buluştu. Odada yalnızca 5 kişiydiler. Gordon Phillips Dia gösterisi diye adlandırdığı işlemi bizzat üstlenmişti. Ne var ki söz konusu sistem teknik açıdan bilinen bir Dia göstericisinden çok daha üstündü. Renk ve ayrıntı bakımından kusursuz diyalar HD plazma ekranda yani yüksek çözünürlü ekranda teker teker beliriyorlardı. Her ayrıntıyı ekranı dolduracak şekilde büyütmek için de bir uzaktan kumandanın tuşuna basmak yeterliydi. Briefingin amacı Mike Martin'e karşılaşması olası bütün kişilerin yüzünü göstermek ve batılı istihbarat kurumlarının bu konuyla ilgili ellerinde bulundurdukları bütün bilgileri iletmekti. Bu bilgiler yalnızca Anglo-Amerikan kaynaklardan elde edilmemişti. 40'ı aşkın devlet elde ettikleri bilgileri merkezi veri tabanlarında topluyordu. İran ya da Suriye gibi haydut devletler ve Somali gibi çökme noktasına gelen ülkeler dışında dünyanın dört bir yanındaki ülkeler aşırı İslamcı görüşe bağlı teröristlerle ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Rabat'ın kendi vatandaşları olan faslı teröristlerin bulunmasında paha biçilmez bir önemi vardı. Aden Güney Yemen'den ad ve yüzler bildiriyordu. Riyad'la mahcubiyetini yenerek kendi Suudi liselerinde yer alan yüzleri iletmeye başlamıştı. Martin ekranda beliren yüzleri dikkatle inceliyordu. Bazıları polis karakolunda çekilmiş düz portre fotoğraflardı. Bazıları ise güçlü teleobjektiflerle gizlice sokakta ya da otellerde çekilmiş fotoğraflardı. Yüzler olabilecek her türlü pozisyonda gösteriliyordu. Sakallı ve sakalsız, geleneksel Arap giysileri içerisinde ya da batılı tarzda giyinmiş, uzun ya da kısa saçlı, hatta saçsız olarak. Gördüğü fotoğraflar arasında fanatiklerin devam ettiği çeşitli caminin molla ve imamlarının, yalnızca sıradan birer haber ulağı oldukları sanılan gençlerin, para, taşıma aracı ya da güvenli ev konularında yatırım yaptıkları bilinen kişilerin fotoğrafları vardı. Sonra bir de büyük oyuncuların, uluslararası örgütleri yöneten ve en zirvedeki adlarla doğrudan bağlantıları olan adamların fotoğrafları vardı. İçlerinden bazıları ölmüştü. Bir Afrika bombası yüzünden Afganistan'da ölen örgütün askeri şefi Muhammed Atef bunlardan biriydi. Onun yerine geçen kişi ömür boyu hapse mahkum olmuştu. Ondan sonraki de ölmüştü. Martin şimdiki askeri şef dahil hepsinin fotoğrafını teker teker inceledi. Bütün bu fotoğrafların arasında 5 ay kadar önce Peşaver'de bir balkondan ölüme atlayan Tevfik Elkur'un toparlak yüzünün de fotoğrafı vardı. Bunu büyük bir olasılıkla hali hazırda son derece canlı olan El-Kaide'nin Suudi Arabistan şefi Said Hamid El-Utaybi'nin fotoğrafı izledi. Son olarak da bir kafanın gölgesinden ibaret olan siyah-beyaz kimliği belirsiz fotoğraflar geliyordu. Uzak doğudaki turistik bölgelerde gerçekleştirilen son bombalama olaylarından sorumlu olduğu sanılan Güneydoğu Asya'daki El-Kaide şefi de bunlardan biriydi. Hanbali'nin yerine gelmişti ve kimliği henüz bilinmiyordu. Çok tuhaf olmakla birlikte İngiltere'deki El-Kaide şefinin kim olduğu da bilinmiyordu. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar kim olduğunu biliyorduk diye açıkladı Gordon Phillips. Sonra tam zamanında ortadan kaybolmayı başardı. Pakistan'a döndü. Gece demeden gündüz demeden peşindeler. ISI onu günün birinde mutlaka yakalayacak. Ve Bagram'a bize gönderecek diye omurdandı Marek Gumiyenli. Kabil'in kuzeyindeki Birleşik Devletler üssünde herkesin önünde sonunda öttüğü çok özel bir bina bulunduğunu herkes biliyordu. Ekranda beliren asık suratlı imama bakarak bununla mutlaka karşılaşacaksındır dedi Stephen Hill. Bu Pakistan'dan gönderilmiş olan gizlice çekilmiş bir fotoğraftı ve şunun da. Bu oldukça asil ve yumuşak görünüşlü yaşlıca bir adamın fotoğrafıydı. Bu fotoğraf da bir limanda gizlice çekilmişti. Arka planda parlak mavi deniz görünüyordu. Bu fotoğraf Dubai'deki Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı özel kuvvet tarafından gönderilmişti. Çalışmalarına ara verip yemek yediler, yeniden çalıştılar, uyudular ve çalışmaya devam ettiler. Phillips ekranı yalnızca Kahya Kadın yemek tepsisiyle içeriye girdiğinde kapatıyordu. Tamian Godfrey ile Necip Kureyşi ya odalarında zaman geçiriyor ya da birlikte yürüyüşe çıkıyorlardı. Sonunda bitti. Yarın uçuyoruz dedi Marek Gumiyeni. Bayan Godfrey ile Afgan psikanalist Martin'le vedalaşmak üzere helikopter pistine geldiler. Mike Kur'an alimi yaşlı kadının oğlu olabilecek kadar gençti. Kendine dikkat et Mike dedi ve sonra kendi kendisine sövdü. Kahretsin, ne kadar da aptalım, boğazım düğümleniyor. Tanrı seninle olsun oğlum. Ve hiçbir şey işe yaramazsa da Allah seni korusun diye ekledi Kureyş'i. Jet Ranger'da yalnızca iki şefe ve Martin'e yer vardı. Diğer iki ajan arabayla Edsel'e gidecek ve görevlerini oradan sürdüreceklerdi. Helikopter meraklı gözlerden uzak bir noktada iniş yaptıktan sonra üçü birlikte CIA'in Grum manjetine doğru koştular. Aniden bastıran İskoç tipisi yüzünden üzerlerinde yağmurluklar vardı ve bu nedenle söz konusu üç kişiden birinin üzerinde batılı giysiler olmadığını gören olmadı. Grumman'ın mürettebatı daha önce de garip görünüşlü yolculara tanık olmuştu. Bu nedenle operasyon bölümünün başkanının İngiliz konuğunun yanında bir de uzun sakallı bir Afgan'ı Atlantik Okyanusu'ndan geçirmesine tuhaf gözle bakmadı. Washington'a değil Küba'nın güneydoğu sahilinde ıssız bir yarımadaya ineceklerdi. 14 Şubat günü gün ağarırken Guantanamo'ya indiler ve uçak doğruca hangara girdi. Uçağın içeriye girmesiyle hangarın kapılarının kapanması bir oldu. ''Senin ne yazık ki uçakta kalman gerekiyor Mike'' dedi. Marek Gumiyeni. ''Seni karanlık bastırdığında dışarıya çıkaracağız.'' Tropik kuşakta gece çabuk olur ve saat 19 olmadan etrafa zifiri karanlık çökmüştü bile. Aynı saatte 4 CIA ajanı İsmet Han'ın hücresine adım attı. İsmet bir tuhaflık olduğunu sezerek hemen ayağa kalktı. Her zamanki gardiyanlar hücresinin bulunduğu koridordan yarım saat önce ayrılmışlardı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Dört adam şiddet kullanmamakla birlikte itiraz kabul etmeyeceklerini açıkça belli ediyorlardı. İçlerinden ikisi Afgan'ı yakaladı, birisi üst gövdesini tutup kollarını iki yana bastırırken diğeri onu baldırlarından yakaladı. Kloroform 20 saniye içerisinde etkisini gösterdi. Mahkum çırpınmayı bırakarak gevşedi. Adam tekerlekli bir sedyeye yatırıldı, üzeri bir çarşafla örtüldü ve hücreden dışarıya çıkarıldı. Dışarıda bir nakliye sandığı duruyordu. Hücrenin olduğu blokta tek bir gardiyan bile bulunmuyordu. Hiç kimse bir şey görmedi. Kaçırıldıktan yalnızca birkaç saniye sonra Afgan sandığın içine yatırılmıştı bile. Bir nakliye sandığı için oldukça iyi döşenmişti. Dışarıdan nakliye amacıyla kullanılan sıradan tahta bir sandık görünümündeydi. Dış yüzündeki işaretler bile gerçeğe uygundu. İçeriden ise ses geçirmeyecek biçimde izole edilmişti. Tavanında açılabilen bir kapağın altında bir hava deliği bulunuyordu. Ancak bu kapak sandık havadayken açılacaktı. Zemine iki rahat koltuk sabitlenmişti ve iç mekan mat bir ışıkla aydınlatılmıştı. Baygın durumdaki İsmet Han koltuklardan birisine oturtulmuş ve kemerlerle bu koltuğa bağlanmıştı. Bu sayede kan dolaşımı engellenmeyecekti, oturduğu yerde gevşeyebilecek ancak ayağa kalkamayacaktı. Sandıkla birlikte yolculuk edecek olan 5. CIA ajanı her şeyin yolunda olup olmadığını bir kez daha kontrol etti. Sonra arkadaşlarına başıyla işaret etti ve bunun üzerine sandığın yan kapağı kapatıldı. Sandık bir forklift aracılığıyla dışarıya çıkarıldı ve Hercules'in beklemekte olduğu uçuş pistine götürüldü. Uzak yol tanklarıyla donatılmış özel kuvvete ait bu AC-130 Talon hedefine hiç kuşkusuz kolayca ulaşabilecekti. Nedeni açıklanmayan iniş ve kalkışlara Gitmo'da neredeyse saat başı rastlanmaktadır. Kısaca formüle edilmiş bir kalkış izine kule hiç beklemeden olumlu yanıt verdi ve dev nakliye uçağı havalanarak rotasını Washington eyaletindeki McCord Hava Üssü'ne çevirdi. Bir saat sonra Camp Echo'daki hücre binasının önünde camları karartılmış bir araç durdu ve arabadan birkaç adam indi. Boş hücrede adamlardan birisine turuncu renkli mahkum tulumu ve yumuşak terlikler giydirildi. Üzeri örtülüp dışarıya çıkarılmadan önce baygın durumdaki Afgan'ın fotoğrafı çekilmişti ve işte bu polaroid fotoğrafın yardımıyla yerine geçen adamın saç ve sakallarında makasla gerekli düzeltmeler yapıldı. Yere düşen her bir saç tutamı kaldırılarak ortadan yok edildi. İşleri bittikten sonra ajanlar birkaç kısa veda sözcüğünden sonra hücre kapısını arkalarından kilitleyerek oradan ayrıldılar. 20 dakika sonra görevli gardiyanlar binaya geri döndüler. Biraz şaşkın olmakla birlikte neler olup bittiğini merak etmiyorlardı. Ne de olsa bu onları ilgilendirmiyordu. Değerli mahkumlarının o çok alışık oldukları silüetine göz atıp günün ağarmasını beklemeye başladılar. AC-130 McCord'daki havaalanına doğru inişe geçtiğinde günün ilk ışıkları Cascade Sıra Dağları'nın tepelerini aydınlatıyordu. Hava üssünün kumandanına bunun CIA'ya ait bir teslimat olduğu ve Wilderness'teki dağlarda kurulan araştırma ünitesi için son bir sevkiyat yapılacağı söylenmişti. Rütbesine karşın daha fazlasını bilmesine gerek yoktu ve bu nedenle de başka soru sormadı. Belgelerde eksiklik yoktu ve Chinook tipi helikopter havalanmak için hazır bekliyordu. Uçuş sırasında Afgan yeniden kendine gelmişti. Nakliye sandığının tepesindeki hava deliği açıktı ve Hercules'un içindeki hava temizdi. Refakatçisi ona cesaret verici bir ifadeyle gülümseyerek yiyecek ve içecek ikram etmiş, mahkum yalnızca bir kamış yardımıyla biraz soda içmekle yetinmişti. CIA ajanı mahkumun birkaç sözcük İngilizce konuşabildiğini fark ederek şaşırmıştı. Görünüşe göre bunu Guantanamo'da geçirdiği 5 yıl içerisinde öğrenmişti. Afgan uçuş boyunca sadece 2 defa saati sormuş, sonra başını eğebildiği kadar öne eğerek mırıldanarak dualarını etmiş, bunun dışında da sessiz kalmıştı. Uçağın inmesine az bir süre kala hava kapakçığı yeniden kapatıldı. Hazır bekleyen forklift sürücüsünün Hercules'un arka bölmesinden alarak Chinook'a taşıyacağı bu sandığın sıradan bir nakliye sandığı olmadığı hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Sandığın yüklenmesinden sonra helikopterin yük bölmesinin kapağı kapatıldı. Sandığın içindeki pille elde edilen mat ışık bütün bu süre boyunca yanmaya devam etmişti. Ama ne bu ışığın dışarıdan görülmesi ne de içeriden dışarıya ses taşması olanaksızdı. Zaten mahkum da refakatçisinin daha sonra Marek Gumiyeni'ye aktaracağı gibi bir kedi yavrusu kadar uysaldı. Hiç sorun çıkmadı efendim. Şubat ortası olması göz önünde bulundurulursa hava koşulları bakımından şansları vardı. Dışarısı buz gibi soğuk olmakla birlikte görüş son derece açıktı. Kocaman ikiz pervaneleri olan dev Chinook kulübenin önündeki helikopter pistine indi ve yük bölmesinin kapağını açtı. Ancak nakliye sandığı helikopterin içinde kaldı. İki yolcuyu sandıktan doğruca karın içine indirmek daha kolay olacaktı. Sandığın kapağının açılmasıyla içindeki iki adam soğuktan ürperdi. Guantanamo'daki saldırı timi Hercules'la uçmuş ve daha sonra da Chinook'un ön bölgesinde yolculuk yapmıştı. Şimdi ise son formalitelerin yerine getirilmesini bekliyordu. Kemerleri çözülmeden önce mahkumun el ve ayakları bağlandı. Sonra da ayağa kaldırılarak küçük adımlarla rampadan kara inmesi sağlandı. Kulübenin 10 kişilik personeli ellerinde tabancalarıyla yarım ay biçiminde helikopterin çevresine dizilmişti. Taliban komutanı yanında neredeyse kapılardan sığamayacak kadar iri yarı bir muhafızla pistten kulübeye ve burada kalacağı bölmeye götürüldü. Kapı dondurucu soğuğu dışarıda bırakarak kapandı ve adamın titremesi kesildi. Geniş hücrenin içinde nihayet kelepçeleri açıldı ve çevresini saran 6 gardiyan geri geri hücreden dışarıya çıktı. Çevresine bakındı. Eskisine göre daha iyi bir hücreydi. Ama yine de bir hücreydi. Mahkeme salonunu düşündü. Albay Afganistan'a geri dönmekten söz etmişti. Yine yalan söylemişlerdi. İkinci bir Hercules inişe hazırlandığı sırada sabah güneşi Küba topraklarını kavurmaya başlamıştı bile. Bu uçak da uzun yol donanımlıydı ama Talon'dan farklı olarak ne tepeden tırnağa silah doluydu ne de özel kuvvete aitti. Bu uçak USAF'ın nakliye bölümüne aitti ve tek bir yolcu dünyanın diğer ucuna götürmekle görevlendirilmişti. Hücrenin kapısı açıldı. ''Mahkum han ayağa kalk, yüzünü duvara dön, hazır ola geç.'' Beline bir kayış bağlandı, kayışa bağlı zincirler ayak bileklerinden geçirildikten sonra karnının önündeki kelepçeli ellerine bağlandı. Bu pozisyonda yalnızca küçücük adımlarla ilerleyebilmesi mümkün olacaktı. Hücre binasının kapısına kadar olan yol fazla uzun değildi ve mahkuma 6 silahlı gardiyan eşlik ediyordu. Yüksek güvenlikli nakliye aracına arkadan bir basamakla giriliyordu. Sürücü kabiniyle arka bölme arasında demir örgü bir çerçeve vardı ve aracın camları karartılmıştı. Mahkuma uçuş pistine doğru yürümesi buyrulduğunda gözleri güneş ışığından kamaştı. Şaşkın bir halde birbirine karışmış saçların çepeçevre sardığı başını salladı. Gözleri parlak ışığa alışınca çevresine bakındı ve pistte bekleyen Hercules ile kendisine dik dik bakan bir grup Amerikalı subay gördü. İşlerinden birisi öne doğru çıkarak el işaretiyle yaklaşmasını istedi. Uysal bir biçimde sıcaktan kavrulan asfaltta ilerledi. Ağır zincirlere rağmen çevresinde silahlı 6 asker bulunuyordu. Başını geriye çevirerek son 5 yılını geçirmiş olduğu yere baktı. Sonra ayaklarını sürüyerek rampadan uçağa tırmandı. Kulenin denetleme bölmesinin bulunduğu katın altındaki katta 2 adam pencerede durmuş onu izliyordu. ''İşte adamımız gidiyor.'' dedi Marek Gumiyenli. ''Eğer gerçek kimliğini ortaya çıkarmayı başarırlarsa Tanrı yardımcısı olsun.'' dedi Steve Hill.